15. kaset, 1. yüz, sayfa 566. Ah dostum, o zaman bunu bana somut örneğiyle göstermelisin. Yalnız vereceğin örneğe özen göstermen gerekir yoldaş. Lenin Usta bir taktisyendi. Almanya'dan geçerken bile Alman kurmayına bu taktik dehasının sonucunu pek pahalıya ödetti. Lenin hiçbir zaman kendisiyle birlikte olanlara göre siyaset düzenlemedi. Lenin'le birlikte olanlar ona göre siyaset düzenlemek zorunda kalırlardı. Oysa Troçki, 1926'nın Nisan'ından beri artık kendisini bir solukta partiden atmak isteyen Kamenev ve Zinoviev'e göre siyaset düzenliyor. Moskova gösterileri, teorik derinleşme seminerleri ve o ünlü Leningrad gösterileri hep bu siyasetten kaynaklanıyor. Mirachkovski nedenini kavrayamadığım bir biçimde önce ayağa kalktı. Herkese bir bir baktı ve sonra şunları söyledi. Önerim şu, kesin ve açık olarak Troçki'den kopmalıyız, partide kalmayı yeğlemeliyiz. İlk yanıt Ivan Simeonov'dan geldi. 15. Genel Kongre'de kesin kes yenileceğimizin kanıtları neler Mirachkovski yoldaş? Biliyorum herkes 15. Genel Kongre'de Zinoviev, Kamenev, Troçki üçlüsünün bu kez kesin yengi kazanacağını sanıyor. Ama durum bunun tam karşıtı. Kongreye 2 ay gibi kısa bir zaman kala bu gerçeği iyi saptamayı öneriyorum. Bize yalan söyleniyor yoldaşlar. Bize yalan söylendiğini size tanıklayacağım. Yoldaş Glasman'a bu konuda bazı sorular sormama izin verin. Herkes Glasman'a döndü. Bu sakin, son derece durgun ama yılmak, usanmak bilmeden çalışan Bolşevik yoldaş, tüm bakışların kendisine döndüğünü duyarlayınca, o kıpırtısız dünyası içinde birden kıpkırmızı kesildi. Bir iki dostunun hayret dolu bakışlarıyla karşılaşınca bu kez ne yapacağını bilemez bir biçimde Mirachkovski'ye dönüp baktı. Glasman yoldaşı içinizde tanımayan yok yoldaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. Troçki'nin öteki ikiliyle karşıtçı çalışmalarını yoğunlaştırdığı tüm eylemleri hepimizden çok adım adım izlemiştir Glasman. Bıkıp usanmadan Troçki'nin emirlerini yerine getiren bir yoldaşımızdır. Gerçeğin bize yansıtıldığı gibi olmadığını sayısal değerlendirmelerle bize yansıtacaktır yoldaşımız. Glasman cebinden çıkardığı 2 katlı bir kağıdı açarak aldığı notları ayağa kalkmadan şöylece okudu. Yoldaşlar dedi, beni bile şaşırtan bir kendi denetimi içinde titremeden kalarak. Zinoviev, Troçki, Kamenev yoldaşlarının ortaklaşa geliştirdikleri eylemlerde Troçki'nin bir çeşit sekreteri gibi görev alarak yakından izlediğim çalışmaların sayısal değerlendirmelerini aşağıda veriyorum. Tartışmalara Moskova'da 53.208 yoldaşımız katıldı. Bu tartışmaları Kamenev yoldaş büyük bir başarıyla örgütledi. Bunu açıkça belirtmek gerekir. Ama tartışmalara katılan 53.208 yoldaşımızdan 52.950'si Merkez Komitesi'nin politikasını onayladılar. Bu doğrultuda oylarını kullandılar. Karşıtçılara Moskova örgütünden çıkan oy sayısı yalnızca 75'tir. Leningrad'daki çalışmalara gelince, buradaki çalışmalara hepinizin bildiği gibi büyük bir ağırlık verdik. Oradaki çalışmaları da yoldaş Zinoviev örgütlüyordu. En önde gelen yoldaşlarımızdan 153 kişi gerek teoride derinleşme toplantılarına, gerek parti hücrelerindeki çalışmalara doğrudan katıldılar. Bu çalışmalar sonucunda söylendiğinin zıttı ki söylenen sayısal değer 20 bin kişidir, tam tamına 34.354 partili yoldaş katıldı. Tartışmalara doğrudan katılan bu yoldaşlarımızdan 33.729'u Merkez Komitesi'nin politikasını destekleme yönünde yalnızca 325 yoldaşımız da bizim doğrultumuzda oylarını kullandılar. Gerek Zinoviev'in sekreteryası, gerek biz çalışmalarımızın ortak sonucunu genellemede şöyle saptadık. Şu anda partimizin 730.862 üyesi var. Bunların 724.066'sının bugünkü Merkez Komitesi'nin politikasını onaylayacakları fakat yalnız 4.120'sinin bizim doğrultumuzda yer alacağı belirlendi. 2.676 yoldaşımızın da henüz kararsız oldukları kesin bir biçimde saptanabildi. Glasman sustu. Kağıtları ne yapacağını bilmez bir biçimde Mirachkovski yoldaşa uzattı. Mirachkovski, Glasman'a soru sormak isteyen var mı dedi. Kim olduğunu anımsayamadığım yoldaşlardan biri, yoldaş diye soru yöneltti Glasman'a. Bu sayısal değerlendirmelerden karşıtçı liderlerin bilgisi var mı? Var diye yanıtladı Glasman. Peki bu gerçeğe rağmen karşıtçı yöntemlerini değiştirmemeyi nasıl yorumluyorsun? Ben ya da biz, yoldaş, işin tekniğiyle uğraşıyoruz. Liderler çok kez bu teknik göstergelerin ötesinde hedefler belirleyebilirler. Böyle bir hedeflemenin söz konusu olabileceği varsayımını düşündüğüne göre bu sayıları neden yoldaş Mirachkovski'ye ulaştırmak gereğini duydun yoldaş? Sorunun ne anlama geldiğini kestirmemek olanaksızdı. Glassman yutkunarak şunları söyledi. Troçki'ye saygısızlık yapmak, onun bilgisi dışında girişimlerde bulunmak aklımın köşesinden geçmedi. Ya da bir gizi ona karşı kullanmaları için. Bunun gibi bir şey ya da ama bu sayısal göstergelerin sizin tarafınızdan da bilinmesinde yarar gördüm. Neden? Size söylememekle belki şöyle düşündüm. Ben yeterince uyarıcı olamıyorum. Belki de yoldaşlar daha kesin bir biçimde Troçki yoldaşı uyarabilirler. Bunun da en çok ona ve devrimci bolşeviklere yararı dokunur. Mirachkovski, Ivan Nikitiş Simirnov'a yöneldi. Yoldaş Simirnov, Glassman yoldaşa bu tür soruların geliştirilip sorulmasından yana mısın yoksa karşı mısın? Karşıyım dedi Simirnov. Yoldaşımızı hepimiz yeterince tanıyoruz. Sanırım Glassman'ı ince bir biçimde eleştirmeye kalkan dostumuz, bir sorun daha var gibi bir biçimde yeniden yönelmek istediyse de Nikitiş Simirnov'un duraklatmasıyla geriledi. Glassman'ın kendisine bakışlarını gördüm bir süre sonra. Diri bir acının içinde yumuşacıktı bakışları. Mirachkovski konuşmasını şöyle sürdürdü. Önerimi yineliyorum. Bu önerimin üzerinde tartışma açılmasını istiyorum. Ben kanıtlarımı getirmeliyim. Önerim şu. Troçki'nin üçlü karşıtçı eylemlerinden kesin kes kopmalıyız. Partide kalmayı yeğlemeliyiz. Zamana gereksinimimiz var. Troçki bize danışmadan geliştirdiği eylemlerle partiden artık iyice koptu. Troçki bireysel girişimlerinden kendini hiçbir zaman kurtaramayacak. Ama bizim terk edilmiş bolşevik yöntemleri partide yeniden canlandırmak için partiden soyutlanmamaya, partide kalmaya gereksinmemiz var. Oysa Stalin-Buharin ikilisi bizi partiden kazıyabilmek için son derece ciddi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Alanlarda nümayiş yapanlar, parti içinde nasıl yalnızlaştıklarını bir türlü görmek istemiyorlar. 15. kongrede yoldaşlar, Troçki, Kamenev, Sinoviev partiden atılacaklardır. Kesin yenilgileri olacaktır bu onların. Ama asıl bizim ve parti için önemli olan şey şu, özellikle Troçkici olduğumuz gerekçesiyle biz de bölücülükle suçlanıp partiden sürüleceğiz. Troçki'nin dev görüntüsü ve de partiden sürülmesinin yaratacağı olaylar karşısında bizim partiden sürülmemizin adı bile edilmeyecektir. Yoldaşlar, Stalin'in asıl istediği bu. Gerçek bolşevikleri sürmek, Rapkir'in edinimleriyle iyice göze açılmış Gürcü'nün partiyi tümüyle ele geçirebilmesi için biz bolşeviklerden bir iyice kurtulması gerek. Troçki ile oynamasının nedeni bu. Ona vurulurken partinin asıl bolşevik militanları kanırtılacaktır. Kendimizi bundan kurtarmalıyız. Parti için savaşın vermeliyiz. Kişiler için değil. Kesin olarak tartışma açılmasını öneriyorum. Önerimin tartışılmasını istiyorum. Bu işin şakaya gelir yanı yok yoldaşlar. Partiden atıldığımız an GPU ajanlarının önüne atılmış birer av gibi yitip gideceğimizi göz önünde bulundurmak zorundayız. Parti bir restorasyon dönemi yaşamamak için bu çabalarımıza gerek duyacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Kişileri mi yoksa partiyi mi yeğlediğimizi kanıtlayamazsak, gücümüzün buna yetip yetmediğini anlayamazsak, en azından bundan sonraki savaşımlar için şimdiden iyi ya da kötü bir sınav verip vermeyeceğimizi saptama olanağını buluruz. Tartışmanın en azından buna yararı dokunacak. O yüzden oylama yapılmasını öneriyorum. L.D. L.D. Lev Davidovich Bronstein Troçki. Böylece çalışma arkadaşlarından yoksun bırakıldı. Kibar ve alçak gönüllü Glassman intihara itildi. Sermux ve Poznanski sürgüne gönderildiler. N.I. Sedova. N.I. Sedova, Troçki'nin karısı. Anılarından. Oylama tartışma açılması kararı doğrultusunda sonuçlandı. O zaman Mirachkovski yoldaş ayağa kalktı ve şunları söyledi. Sözlerini bitirinceye dek de hiç oturmadı. Herkes kendisini tüm dikkatiyle dinledi. tüm partici ve tüm bolşeviklerce sevilip sayılan troçkici liderlerden Nikitich Smirnov ve Miraçkovski'nin bu sonuncusunun suçlamaları, tıpkı bir savaşın kurmay heyetinde bulunan sorumlularca harita üzerinde incelenirmiş gibi dikkatle dinlendi, soluk almadan izlendi. Kendi isteği doğrultusunda alınan karardan sonraki derin sessizlik içinde Miraçkovski, işte o zaman aynen şunları söyledi. Troçki'nin sözleriyle başlıyorum konuşmama. Şimdi zaman onurumuzla ölmek zamanı değil, gerekli olan bizim son zaferi kazanmamız zamanıdır. Bu son zaferi bizim kazanabilmemiz için Troçki'yi burada iyice yorumlamak, yeniden ele almak zorundayız. Bunda geç kaldığımız söylenebilir. Ama kesin net bir yargı için zaman hiçbir zaman geçmemiştir. İşimin zor olduğunu biliyorum. Kiminle nereye gittiğimizi artık iyice saptarken, dün kendisi için canımızı vermekten çekinmeyeceğimiz bir insanı, bugün suçlar duruma gelmenin etten, sinirden yaratılmış bireyler için kolay olmadığını da kabul ediyorum. Kendimi de bundan soyutlayamayacağımı düşünmenizi isterim. Ama görevimiz her şeyden kutsaldır. Biz şimdiye değil, geleceğe karşı yüklendiğimiz sorumluluğu düşünürsek, üstlendiğimiz militan görevin altından kolayca kalkabiliriz. Size göstereceğim belgelere benim kadar özen gösteriniz. Yargılamanızı ona göre yapınız. Sorunu Troçki-Stalin sorunu biçiminden bu yanılsamadan çıkarıp, gelecek kuşaklara sorunu asıl kendi yapısıyla en doğru biçimde, yani Menşevik-Bolşevik savaşımı biçiminde aktarabilmeyi ancak böyle başarabiliriz. Bu yanılsamadan gelecek kuşakları kurtarmak zorundayız. Bolşevizmin ilkelerini, Leninizmi bu tartışmaların sapmacılığından kurtarabilmek için bugün, bizim işin başındayken tavır almamızın çok büyük önemi vardır. 9. ve 10. kongrelerde Troçki'nin yanılgılarını sergilemek istemiyorum. Bu yanılgıların bize ve partiye neye patladığını şimdi daha iyi kavruyoruz. Ama o kongrelerde Troçki'nin iyice beliren bir eğilimine özen göstermediğimizi, bu eğilimi gözden kaçırdığımızı da kendi kendimize açıkça söylemeliyiz. Ekonominin yönlendirilmesinde sendikalar mı yoksa parti mi yönlendirici olmalıdır tartışmalarına, Troçki yine tıpkı bugünkü gibi bize hiç danışmadan dalıp gitmiş, bugün karşısında bulunduğu Buharin ile işbirliğine geçmişti. Ama asıl sorun şuydu. Aralık 1921'de yayınladığı Sendikaların İşlevi ve Görevleri adlı broşürle tartışmaları parti dışına taşıyarak sorumsuz ama işçiden yana kraldan çok kralcı kesilen Osinski, Sapranov, Maksimovski gibilerinin desteğini kazanmaya çalışıyordu. Bu parti dışı işçi demagoglarının ortak yönünü yoldaşlarıma anımsatmaya gerek var mı? Hepsi de Brest-Litovsk antlaşmasının kesin kes düşmanı değiller miydi? Parti onlarla işbirliği içine girmiş, sosyalist devrimcilerin sol kanadıysa amansız bir uğraş vermek zorunda kalmamış mıydı? Troçki tartışmaları parti dışına taşırırken onların yayınlarından büyük bir destek görmüyor muydu? Bunu gözden kaçırdığımızı, Troçki'nin bu bolşevik olmayan yönteme kendini kaptırdığını zamanında yeterince uyanıkça saptayamadığımızı söylemeliyiz. Ne ki o zaman iç savaştan yeni çıkmıştık. Henüz iç savaşın dumanı tüten acıları içinde ekonomik savaşın katı boğuşumu içine dalmıştık gibi özürler sürebiliriz kendimiz için. Ama şimdi daha iyi anlıyoruz ki ne olursa olsun bir bolşevik tümüyle dikkatli ve uyanık olmak zorundadır. Bize düşman her şeyin bizi kendisinde teslim almasını önlemek için. Ama olay geçtikten bir yıl sonra Lenin yoldaş, Troçki'ye merkez komitesindeki üyeliği dışında partiyi ele geçiren Semyorka'ya karşı bir savaşın vermek için yardımcılığını önerdi. Bunu bana kendisi, kendi belgeleyerek vermiştir. Neden Lenin bir yıl önce kendisine karşı savaşın verdiği Troçki'yi yardımcılığına önermiştir? Bunu araştırmak şimdi gerekmez. Ama onu vasiyetinde de belirttiği gibi her zaman Merkez Komitesi'nin en yetenekli üyesi olarak gördüğü için, onu Bolşevik yöntemlere daha bir iyice alıştırmak için. Belki de şimdiye dek bilmediğiniz bu belgeyi şimdi size okuyorum. Troçki'nin kendi ağzından size aktarıyorum. Lenin bana, yardımcım olmanız kaçınılmaz bir zorunluluk dedi. Kadro olarak yeniden toparlanmamız bugünkü durumumuzun gereği. O zaman Savaş Halk Komiserliği'ndeki çalışmalarımda bürokratik yapının nasıl canımı sıktığını anımsattım kendisine. Lenin, "İyi ya işte bu yapıyı sarsabilirsiniz," dedi canlı bir biçimde vurgulayıp, benim bir dönem kullandığım anlatım biçimini bana anımsatarak. Yalnızca devlet bürokratizmi için değil ama partideki bürokratik yapı içinde aynı görüşü taşıdığımı söyleyerek yanıtladım kendisini. Benim gözümde tüm güçlükler iki aygıtın yapısından ve parti sekreteryasının oluşturduğu bir hiyerarşi çevresinde etkin kişilerin bu iki aygıttaki karşılıklı ortaklığından kaynaklanıyordu. Lenin bir an düşündükten sonra sorunu yalın bir biçimde ortaya koydu. Böylece siz yalnızca devlet bürokratizmine karşı bir savaşım değil ama Merkez Komitesi'nin örgüt bürosuna karşı da bir savaş açılmasını öneriyorsunuz. Beklemediğim bir şey olduğu için gülmeye başladım. Merkez Komitesi örgüt bürosu Stalin'in elleri içindeydi. Sorunun böyle konduğunu düşünelim dedim. Lenin soruna gerçek biçimini verişimizden memnun, öyle diye sürdürdü konuşmasını. Sizinle birlikte olmayı öneriyorum. Genelde bürokratizme, özelde örgütlenme bürosuna karşı. Dürüst bir kişiyle dürüst bir birlik oluşturmak insanın gururunu okşar dedim. Lenin örgüt sorunu konusunda düşünmemi önerdi. Merkez Komitesi yanında bürokratizme karşı savaşacak bir komisyon kurulmasını öğütledi. İkimiz de bu komisyonda görev alacaktık. Temelde bu komisyon, bürokratizmin bel kemiği Stalinci fraksiyonun parçalanıp yıkılmasına hizmet eden bir levye görevi üstlenecekti. Ve benim Lenin'in yerine geçmemin parti içindeki koşullarını hazırlayacaktı. Lenin'in kafasından Halk Komiserleri Konsey Başkanlığı koltuğuna kendisinden sonra oturmam geçiyordu. Mirachkovski belgeyi Simionov'a uzattı. Herkes soluk almadan kendisini dinliyordu. Kendi içimizdeki gizleri yeni yeni keşfetmenin merakı içindeydik. Mirachkovski bu merakı hiç sömürmeden hep aynı amaca yönelik kesin bir yalınlıkta konuşmasını sürdürdü. Yoldaşlar, Lenin yoldaş Troçki'ye bu teklifte bulunmazdan bir süre önce hastalığının ilk uyarısını almıştı. Bir süre önce küçük bir kriz, küçük bir baygınlık geçirmişti. Ünlü Alman doktoru Kelemperer, Stalin yoldaşın üstelemesiyle getirtilmişti. Kelemperer'in verdiği raporda Lenin yoldaşın rahatsızlığının aşırı çalışmadan kaynaklandığı söyleniyordu. Gerçekten de partimizin kurucusu, liderimiz Lenin tam tamına 16 saat hiç aralık vermeden sürekli çalışıyordu. Bu nedenle sürmenaj olduğu konusunda ünlü Alman doktoru düşüncesinde üsteliyordu. Kesin bir dinlenmeyi salık verdi. Vücudundaki ağrıları ise Fanya Kaplan'ın sıktığı kurşunların henüz vücudundan çıkarılmamasına bağlıyordu. Oysa Lenin durumu kavramakta gecikmedi. Sorunu kendi sağlığından çok partinin gelecekteki yönetiminin ne olacağı biçiminde yorumladığından Troçki'ye yukarıdaki teklifte bulunuyordu. Gerçekten de Troçki'ye destek sağlayarak kendisinden sonra yerine onun geçmesini istiyordu. Her zaman parti ile birlikte oluşumu gerçekleştiren Lenin bu nedenle Troçki'nin önce kendisine yardımcı olarak görev almasını istemiştir. Bununla da yetinmemiştir. Merkez Komitesi'ne paralel bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonda kendisiyle birlikte Troçki'nin görev üstlenmesini istemiştir. Bu komisyonun kurulmasını Troçki'den istemiştir. Böyle bir komisyonun kurulmasıyla Troçki'yi görevlendirmiştir. Bu komisyonun amacını da belirlemiştir. Temelde bürokratizmin bel kemiğini oluşturan Stalinci fraksiyona karşı, özelde kendisinin yerine geçmesi için, partide gerekli koşulların hazırlanması için birlikte savaşım vermek. Lenin yoldaş böyle bir düzenleme ile Troçki'nin partideki egemenliğinin genişlemesine, yoğunlaşmasına omuz vermek istiyordu. Ama şimdi hepinize soruyorum, bu komisyon oluşturulmuş mudur? Oluşturmayı bırakınız, Troçki böyle bir komisyonun oluşturulması için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Oysa bu komisyon bir Rapkir'in deneyimi kadar etkin nitelikler taşıyordu. Rapkir'in deneyiminde Lenin yoldaş görev almamıştı. Oysa şimdi gerek devlet bürokratizmine, gerekse Merkez Komitesi Örgütlenme Bürosu bürokratizmine karşı verilecek savaşımda, kendisi de Troçki ile birlikte görev almak ve böyle bir savaşımda ona omuz vermek istiyordu. Böyle bir komisyonun kurulması için Lenin yoldaşın tek başına eyleme geçmeye ne yeterince zamanı vardı, ne de çalışmalarından başını kaldırıp da ayıracak zamanı. Devletin ve partinin tüm işlerini hasta yatağında, yine gecesini gündüzüne kata kata çalışarak sürdürüyordu. Bu konuda kendisine rapor hazırlaması, girişimlerinin hangi yönde geliştiğini belirtmesi gerekense Troçki'ydi. Ve Troçki buna rağmen hiçbir şey, ama gerçekten yoldaşlar hiçbir şey yapmıyordu. Bırakın böyle bir girişimi, Lenin'in devlet aygıtında ve devlet yönetiminde yapılan bir takım yanlışlıklara karşı çıkışını bile desteklemekten kaçınıyordu. Bunu da belgelemek isterim. Eylül 1922'de yoldaş Lenin sağlığını yeniden kazanmış gibi bir görünüm içindeydi. Oysa işin yalnızca basit bir sürmenaj olmadığı, beyin damarlarındaki kan pıhtılaşmasının öldürücü etkisiyle karşı karşıya kalındığını belirten ikinci krize yalnızca 2,5 ay gibi kısa bir zaman vardı. Lenin'in beyin damarının çatladığını ortaya koyan olay tam anlamıyla 13 Aralık 1922'de ortaya çıkmıştır. Ve o zaman artık ölümcül sayrılığın nasıl amansızca eline düşüldüğü kesin bir biçimde anlaşılmıştır. Oysa liderimiz Lenin bunu daha ilk belirtisinde sezinlemiş ve elini alabildiğine çabuk tutmak istemiştir. İşte tam bu günlerde nispeten iyileştiği, yatağından kalkıp artık bürosuna kadar gelebildiği günlerde devlet monopolünü tehlikeye düşüren bir kararın Merkez Komitesi'nden çıktığını öğrendi. Merkez Komitesi'nden çıkan bu yanlış ve alabildiğine sakat karara karşı yalnızca Troçki yoldaş karşı oy kullanmıştı. Troçki'nin sonradan işbirliği içinde bulunacağı Semyorka'nın ağır topları, Zinoviev ve Kamenev'de Stalin'in doğrultusunda dış ticarette devlet monopolünü dinamitleyen bu karara olumlu oy vermişlerdi. Dosyayı getirtip, dosya üzerinde tüm özeniyle eğilip incelemeye koyulduğu bir sırada, işte tam bu sırada hastalık ikinci sinyalini amansız bir biçimde verdi. Beyindeki kan pıhtılaşmasının, beyine kan gitmediğinin anlaşıldığı dönem yoldaşlar, işte bu dönem oldu. Doktorların mutlak, kesin dinlenme önerilerine karşın Lenin yoldaş, dış ticaret dosyası üzerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürmeye çalışıyordu. Bu konuda olağanüstü çaba gösterdiğinin tanıkları var. Ve bir yandan da Merkez Komitesi'nde tek karşı oy ve bir bakıma da tek doğru yönde oy kullanmış bulunan Troçki'yi de bu çabalarına çekebilmek, onun yardımıyla bu yanlış kararı geri aldırtabilmek için uğraşıyordu. Troçki karara karşı oy kullanmakla yetinmiş, ardını izlememişti. Tıpkı yoldaşlar, Merkez Komitesi'ne paralel bir komisyon kurulması konusundaki Lenin yoldaşın önerisini yapayalnız bıraktığı gibi. Lenin, ölümcül hastalığının soluk aldırmaz acımasızlığında mıhlanıp kaldığı yatağında uğraşa didine, Merkez Komitesi üyeleriyle doktorların yasağına karşı koyarak devlet monopolünü tehlikeye atan kararı geri aldırtmayı başarabildi yine de. Bunu anladığı gün 21 Aralık 1922'de Troçki'ye şu pusulayı gönderdi kıvançla. Yoldaş Troçki, hiç tetiği çekmeden yalnızca basit bir manevrayla durum kazanıldı. Kenara çekilmemenizi ve saldırıyı sürdürmenizi öneriyorum size. Tetiği hiç çekmeden ha? Kendi insanüstü uğraşısını böylesine görev anlayışı içinde değerlendiren bir ahlaksal öğretiyi ancak Bolşevik ilkelerde bulabiliriz işte. Hiç tetiği çekmeden ha? Ve Troçki'ye kenara çekilmemeyi öneriyorum. Değişteki dramı kaç kişi tüm olgularıyla yeterince kavrayıp değerlendirebilir? Onu hasta yatağında yalnız bırakmanın sorumsuzluğunu yeterince kim bugünkü yöneticilerin hepsinin yüzüne çarpıp söyleyebilir? Proletaryanın kendi iktidarına alması konusunda kendisini bir zamanlar yalnız bırakmış olanlar, şimdi onu yeni yönlendirmelerinde, yeni savaşımlarında hasta yatağında yapayalnız bırakıyorlardı. Onu tabulaştırıp övgüler düzmenin ikiyüzlülüğüne, onun düşüncelerinde, savaşında bu ikiyüzlülüğün gittikçe kabuklaşmasına yeterince kim karşı çıkabilir? Bizler, henüz partideki biz Bolşevikler. Miyaçkovski birden kendisini kaptırdığı duygusallığına kendisi öfkelenmiş gibi durdu. Elini yüzünde bir süre gezdirdikten sonra, "Bağışlayın yoldaşlar," dedi. "Son söylemem gerekenleri şimdiden söyledim. Oysa belki de çoğunuz bu eleştiriye henüz hazır değilsiniz. Ben soğukkanlı bir biçimde tartışmamızı belgelemeliyim. Size Troçki'nin nasıl Bolşevik olmayan yöntemlerle parti dışı oluşumlara daha çok kulak kabarttığının bir başka örneğini yine bana kendisinin anlattığı biçimde kendi ağzından aktarmalıyım. Uluslar sorununun nasıl Lenin yoldaşı üzdüğünü hepiniz bilirsiniz. Uluslar sorununun temel yapısındaki görüş ayrılıklarının teorik yansımasını, nasıl kaynaklandığını, hangi aşamaları geçirdiğini burada ele alıp sorunu bir başka yöne çevirmek istemiyorum. O sorun artık tarihsel niteliğiyle gelecek kuşakların tartışmasında gündemde olacaktır. Ben burada Troçki'nin davranışını belgelemek istiyorum. Kendisiyle işbirliği yaptığımız, Bolşevik ilkeleri kendisiyle birlikte savunacağımızı sandığımız yoldaş Troçki'nin. İşte Troçki'nin kendi ağzından kendini yargılayan belgesi. 1923 Mart'ının ilk günlerindeydik. Lenin Yargıçlar Enstitüsü'nün Büyük Saray'daki odasında yatağa düşmüş yatıyordu. İkinci kriz yaklaşıyordu. Troçki yoldaş buna ikinci kriz diyor. Kelen Perer'in ilk getirildiği dönemdeki belirtiyi gözden kaçırıyor. Çok önemli değil. Ben de birkaç haftadır lumbago rahatsızlığından yataktan çıkamıyordum. 5 Mart'ta Lenin adresime şu pusulayı gönderdi. Sevgili yoldaş Troçki, parti merkez komitesinde Gürcistan sorununu savunmayı üstünüze almanızı sizden rica ediyorum. Bu iş Stalin ve Çerşinski'nin bugün başımıza ördüğü bir çoraptır. Ben onların yansızlığına güvenmiyorum. Tam tersi, tümüyle güvencemi yitirdim onlara. Bu sorunun savunulmasını üzerinize alırsanız rahat edeceğim. Şu ya da bu nedenle kabul etmezseniz tüm dosyayı bana geri gönderiniz. Bundan bu olayın size uygun düşmediği sonucunu çıkaracağım. Yoldaşça selamlarımın en iyi dilekleriyle Lenin. Şimdi dostlar, 12. kongre yaklaşıyordu. Lenin bu kongrede kesin bir savaşım vermek ve partiyi gerek devlet aygıtındaki bürokratizme, gerek partideki yapısal bozukluklara karşı kesin bir biçimde uyarıp silkebilmek için hasta yatağında canını dişine takmış savaşım veriyordu. Ve tam bu sırada başlı başına bir sorun olan, uluslar sorunuyla ön sırada savaşım verebilmek, bu sorunu kökünden çözümleyebilmek için Troçki'den, kendisine bir yardımcı gibi görmek istediği Troçki'den yardım istiyordu. Dosyayı incelerse içinin rahat olacağını söylüyordu apaçık. Lenin yoldaşın kendisine yolladığı bu dosya ne oldu? Bu dosyadaki bilgiler doğrultusunda Troçki sorunu merkez komitesinde yeniden ele alıp canlandırdı mı? Bu konuda partide gerekli savaşımı vermek için hangi uğraşlarda bulundu? İçinizde bileniniz varsa beni yanıtlamalıdır. Bunların hiçbiri olmadı yoldaşlar. Ve uluslar sorunu sonuçta Troçki'nin edilgenliğiyle Stalin, Kamenev, Zinoviev'in istediği doğrultuda çözümlendi. Troçki'nin Kamenev nezdindeki girişimleri hiçbir şeyi açıklamaz. Buna benzer girişimlerin hiçbir şeyi kurtaramayacağını Troçki'nin kendisi de biliyordu sanırım. 10. kongrede sendikaların işlevi konusunda Lenin olmasaydı, neredeyse partiyi hallaç pamuğu gibi atacak olan Troçki, uluslar sorununa hiç de buna benzer bir kapsamda hazırlanmadan dosyayı rafa kaldırmayı yeğliyor ve Lenin'i yine her zaman olduğu gibi menşevikleşmeye yüz tutmuşlar karşısında yapayalnız bırakıyordu. Bu savı kesin bir biçimde kanıtlayarak ileri sürüyorum işte. O zaman soruyu şöyle sormak gerekir özetleyerek. Lenin kendisine bir komisyon oluşturmayı önermiştir. Bu komisyonda birlikte çalışarak devlet ve parti bürokratizmine karşı savaşım vereceklerini söylemiştir. Lenin kendisine apaçık yardımcılığını sunmuştur. Kendisinden kenarda durmamasını, savaşımını sürdürmesini istemiştir. Uluslar sorununda dosyayı incelemesini istemiştir. 12. kongrede köklü bir savaşım verebilmek için tüm hazırlıklarını hastalığına rağmen yürütmeye çalışırken, tüm bu uğraşlar içinde Troçki, Lenin'den neden uzak durmayı yeğlemiş ve onunla birlikteymiş gibi görünmekten kaçınmıştır? 12. kongreye Lenin bildiğiniz gibi derin hastalığından kalkıp gelememiştir. Tüm bunları kendisine sordum. Sorun şuydu yoldaşlar, niçin Lenin'in bunca üstelemelerine karşı onun yardımcılığını alıp, partide onun yerine geçmek için onun çizdiği yolda kararlı bir biçimde yürümediniz? Yanıtını aktarıyorum yoldaşlar. 1923 yılının başında Lenin'le Merkez Komitesi'ne karşı ortak eylemimiz gerçekleşebilseydi kuşkusuz zafere ulaşacaktık.
Daha da ötesi, 12. Kongre arifesinde Lenin Troçki, blok esprisi içinde Stalinci bürokratizme karşı hareket etseydim, Lenin'in yardımı olmadan da zafere erişeceğime kuşkum yoktu. Hangi ölçülerde sürekliliğini sağlayabilirdi bu zafer? O ayrı bir sorun. Lenin'in ulusal sorun konusundaki mektupları tıpkı vasiyeti gibi hiç kimsece bilinmiyordu. Girişimin parti ve devlet içinde Lenin'in yerini almak için bir savaşım olarak yorumlanabilir. Daha doğrusu böyle gösterilebilirdi. Böylesine bir varsayımı düşündükçe ecel terleri döküyordum. Parti Lenin ve Troçki'nin devrimin geleceği için birlikte savaşın verdiklerini, bunun hasta Lenin'in yerine Troçki'nin geçmesi olmadığını anlar mıydı? Şaşırdım. Parti anlar mıydı diyor. Bu yanıtta ortaya çıkan tek gerçek şudur. Kaç kez okursanız okuyunuz, soruna bir oradan bir buradan, bir o açıdan bir bu açıdan nasıl yaklaşırsanız yaklaşınız, yargılamanızın yapısı değişmeyecektir. Troçki, Lenin'in yerine geçmek için verilecek savaşımı temelde kişisel bir savaşım olarak görmektedir ve bunun böyle, tıpkı kendisinin gördüğü gibi görüneceğinden kaygılanmaktadır. İşte bu kişisel kaygıyla tüm komisyon sorununu, Halk Komiserleri Konseyi Başkanlık Yardımcılığını, ulusal sorunu, hepsini devlet ve parti bürokratizmine karşı verilecek savaşımı, partinin böylesine ağırlıklı sorunlarını, böylesine cılız ve bireysel bir kaygıyla elinin tersiyle itmekte, Lenin'i yalnız, yapayalnız bırakabilmektedir. Mirachkovski susamış gibi bir süre yutkundu. Hiç kuşkusuz Mirachkovski nasıl bir suçlama getirdiğinin, daha doğrusu bu ağır suçlamalar silsilesinin nasıl kendisine sorumluluk yükleyen bir iş olduğunun bilincindeydi. Hepimize dikilen bakışlarının koyu karanlığından bunu daha iyi anladım. Sanki bir şeyleri gizlemek, saklamak istermişçesine koyu, karanlık bir duman göz çukurlarına gelip oturmuştu. Yeniden konuşmaya başladığında kederi artık bu kez tüm sözcüklerinde, ses tonunda kendini ele veriyordu ve Mirachkovski'yi hiç kimse bugüne dek böylesine kederli görmemişti. Kaldı ki dostlar, ben bana verilen yanıttaki bu bahanenin de doğru olduğunu sanmıyorum. Ayrıntılarda dolaştığımı, dedikoducu bir kadın gibi şuna buna takıldığımı söylemeyin bana ama soruma yanıt verin. Lenin öldüğünde neden kalkıp da gelmedi cenaze törenine? Ölümün arasından onca gün geçmesine karşın niçin yoktu? Herkes de apaçık biliyor ki aynı gün bildirdiler kendisine ölümü. Niçin Kızıl Ordu'nun şefi bir uçağa atlayıp yetişmedi cenazeye? Tatile çıktığı Tiflis'in Suhum kentinde kılı bile kıpırdamadan nasıl durabildi? Bu ayrıntıları sormama izin verin. Bunlar bir insanın kişiliğini, yaklaşımını bize açıklayan ipuçlarıdır. Neden Krupskaya'ya bir başsağlığı telgrafı bile çekmedi? Oysa derin acısı içinde Lenin'in karısı Krupskaya'nın, Lenin'in ölümünden sonra yazdığı ilk mektup Troçki'yedir. Ölümünün ikinci veya üçüncü günü Krupskaya, Suhum'a gönderdiği mektupta Lenin'in son dakikalarını kendisine bir bir anlatıyordu. Ona kendisinin bir kitabını nasıl başucunda okuduğunu, Lenin'in nasıl sorular yönlendirdiğini bildiriyordu avuntusuz acısı içinde. Moskova'ya dönmeyen Troçki, Tiflis'te kendisi için yapılan Lenin-Troçki gösterilerine katılmakta hiçbir sakınca görmüyordu ama. Bu toplantılarda kendi taraftarlarına, Lenin'inkinden de büyük, onun yanında asılı duran kendi portresini indirtme gereksinimini de duymuyordu. Ne olursa olsun, partimizin yasal merkez komitesine karşı derin bir saygısızlık değil midir bu? Lenin'in mirasına konmaktan ya da böyleymiş gibi görünmekten, düşününce ecel terleri döktüğünü söyleyen Troçki, onun ölümünden daha bir hafta geçmeden kendisi için yapılan gösterilere neden karşı çıkmıyordu? Söyleyin neden? Nesi samimi? Hangi düşüncesi içten bu adamın? Mirachkovski yeniden duraladı. Sonra şunları söyledi. Tüm bunların bir tek nedeni vardı yoldaşlar. O gün göremediğimiz bu nedeni bugün iyi kavramak zorundayız. Troçki tanrısal susukluğu içinde Lenin'in vasiyetinin açılmasını ve okunmasını bekliyordu. Böylece Lenin'den sonra kendisinin yerine kimin geçeceğinin belirleneceğine kesin kes inanıyordu. Merkez Komitesi üyelerini baskı altında tutabilmek için de Tiflis'te ve öteki yörelerde kendisi için gösteriler yapılmasına ses çıkarmıyor, bu gösterileri dürtüklüyordu bile kurnazca. Merkez Komitesi'nde Lenin'in vasiyetini okuyanların gerçeği öğrenir öğrenmez Stalin'i eteklerindeki taşı silker gibi silkip kendisine koşacaklarına inandırmıştı kendisini. Düşlerinde Moskova'dan yola çıkan parti ve bazı Merkez Komitesi üyelerinin suyundan kendisini alıp Halk Komiserliği Konseyi'nin başkanlık koltuğuna oturtmak için yola çıktıklarını görüyor olmalıydı. Kızıl Ordu'yu da hesaba katmak zorunda olanlar için başka çıkar bir yolda pek yoktu doğrusu. İşte bu nedenle Sfenks susukluğunu yırtıp da Krupskaya'ya bir başsağlığı telgrafı bile çekmekten kaçınıyordu. Tıpkı Lenin'in cenaze töreninde bulunmaktan kaçındığı gibi. Çünkü Lenin'in ve de eşinin son zamanlarda bazı Merkez Komitesi üyeleriyle başının hoş olmadığını biliyordu. Stalin'in Krupskaya'ya Lenin yoldaşın sağlığı konusundaki bir tartışmada gerekirse Lenin yoldaşın bakımını parti kolektif bir yöntem uygulayarak sizden alabilir dediğini de duymuştu. Bu nedenlerle hiç kimseyle sürtüşmeden, hiçbir şeye karışmadan, kirlenmemiş elleriyle Halk Komiserliği Konseyi Başkanlığını teslim almayı kendisi için kolaylaştırmak istiyordu. Ve işte bunun için suunda bekleyip durdu. Ama işler hiç de beklediği gibi olmadı. Mraçkovski artık sözlerinin sonuna geldiğini belirtip özetle şunları söyledi. Yoldaşlar, hiçbirimizin kişilerin peşinden koşmadığımızı biliyorum. Böyle bir şeyi anımsatmaktan kesinlikle kaçınırım. Gelecek kuşaklara sorumluluğumuzu unutamayız. Onlara yalan yanlış bir Stalin-Troçki savaşımının yanılsamalarını miras olarak bırakamayız. Bolşevizmin ilkelerini daha işin başındayken kaynakta suyu bulandırmadan duru, ölümsüz bir biçimde onlara aktarabilmeliyiz. Şimdiden dünyanın eyleminin ikiye bölünmeye başladığını görmüyor muyuz? Fransız Komünist Partisi'nde olanları duymadınız mı? Partideki en gözde militanların yalan yanlış partiden atıldıklarının tanığı değil miyiz? İnternasyoneldeki çalkantı gittikçe büyümüyor mu? Şankaylı kardeşlerimizin kanları kurumadı daha. Militarist, gerici general Chiang Kai-shek'in ellerinde. Dünyayı değiştirmek için yola çıktığımızı ne çabuk unuttuk. Biz dünyayı değiştirmek için önce kendi ülkesini değiştirmek zorunda olan ama bunun için buna zorunlu olan ilk Bolşevikler değil miyiz? Bizim ilkemizin temelini kendini yenileyerek insanoğlunun köleliğine sürekli karşı çıkmak, bu savaşımı kendini kendinde aşarak örgütlemek temellendirmez mi? Şimdi biz öteki ülkelerdeki işçi yoldaşlarımıza ve partilere daha çok sorumlu değil miyiz? Çünkü onların burjuvaları bizdeki deneyimi gördükten sonra daha bir akıllandılar. Burada kendi başlarına gelen, kendi ülkelerinde kendi başlarına da gelmesin diye bizim devrimimizin deneyiminden aklın almayacağı bir biçimde onlar da yararlanmaktadırlar. Şimdi başka ülkelerdeki Bolşevik kardeşlerimiz daha zor koşullar içinde. Onlar hem bizi desteklemek, hem bizi ayakta tutmak, hem de kendi savaşımlarını sürdürmek gibi iki önemli, birbirinden ayrılmaz görevle karşı karşıyalar. Biz ne yapıyoruz onlar için peki? Hem onlara, hem kendimize, hem gelecek kuşaklara Stalin-Troçki savaşımının yanılgısını, bölücülüğünü aktarmaktan başka ciddi olarak neyle uğraşıp didiniyoruz? Biz bu savaşımda derlenip toplanmazsak, gelecek kuşaklar daha çok Şankaylı işçi kardeşlerimizin ve Çinli partimizin yazgısını yaşayacak demektir. Biliyorum yoldaşlar, çok zor bir şey önerdiğimi biliyorum. Ama 10. Kongre'den beri artık hiç de Bolşevik olmadığını kanıtlayan Troçki ile birlikte yürüyemeyiz. Lenin sağken bunun farkında değildik. Ama Leninsizlik karşımızdakilerin eski, uzlaşmacı menşevikliklerini, Troçki'nin Bolşevik yöntemleri kavrayamadığını tüm açıklığıyla çırılçıplak göz önüne sermiştir. Troçki ile menşevikleşmeye karşı savaşın veremeyeceğimizi artık anlamalıyız. Bunun geç olduğunu söylemeyin bana. Ivan Simirnov benden sonra konuşacak, bunda geç kaldığımızı söyleyecek ama bir gerçek diyalektik bütünlüğüyle kavrandığı zaman, ne zaman kavranmış olursa olsun, hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz dostlar. Glasman'ın raporuna kulak kabartınız. 15. Kongre'den Troçki, Zinoviev, Kamenev kesin olarak yenik çıkacaklardır. Tek sağlam olabildiğimiz yer Urallar bölgesi. Zinoviev, Leningrad'da, Kamenev, Moskova'da kendi örgütü içinde yenik düşmüşken, genel kongrede nasıl bir taktikle, nasıl bir ustalıkla şimdiden besbelli oyların yönünü değiştirebileceklerdir? olanaksız. Troçki onlarla birlikte ilkesiz, tutarsız ve bolşevik olmayan yöntemlere artık hastalık derecesinde kendini kaptırdığından onlarla birlikte yıkılıp gidecektir. Bu bayiler partiyle çalışmaktan çok sokak gösterilerine, görkemli karşılamalara, kasılıp durmalara daha çok önem verdiler. Sokak göstericilerini, öğrencileri dürtükleyenleri parti kendi yapısında bu 15. kongreyle dışlayacaktır. Buna kesin gözüyle bakabiliriz. Açıkçası parti için bugünkü merkez yönetimi içinde en sağlıklı, en akıllıca yol budur. Stalin'in yerinde olsam hiçbirimizi tutmam partide. Stalin eskaza bizi partiden atmazsa çok büyük bir budalalık yapmış olur. Ama hiç kimse Stalin'in böyle bir budala olmadığını bilir. Rapkir'in ediniminin onu nasıl olgunlaştırdığını anımsayın. Partiden atıldığımız zaman, işte o zaman kişisel dramlarımız başlayacak. Biz hep partiyle düşündük. Partiyle soluk aldık. Partiden atılınca sudan çıkmış balık gibi tüm solunumumuz kesilecek yoldaşlar. Şimdi kendi aramızda toplanabiliyoruz. Çünkü partiliyiz ama yarın kendi aramızda anılarımızı yinelemek için şöyle toplansak bile GPU ajanlarınca yasa dışı toplantılar düzenlemekle suçlanacağız. Savaşımızı sürdürmek bir yana doğru dürüst birer Sovyet yurttaşı olarak bile yaşamakta zorluklarla karşılaşacağız. Bolşevik ilkeleri partide kalarak sürdürebilmek için Troçki'den kopmalıyız. Bu işin şakaya gelir yanı yok yoldaşlar. Stalin'in asıl istediği bizi partiden atmak. Çünkü biz partinin omurgasındayız daha. Onunla kemikleşmişiz. Troçki'nin koparacağı gürültüyle bizi unutturup kapı dışarı etme tuzağına düşmemeliyiz. Troçki'den kopuşumuzu ya da onunla işbirliği içinde olmadığımızı duyurmanın yolunu şöyle düşündüm. Hepimiz açık imzalarımızla bir bildiri yayınlayıp Troçki, Zinoviev, Kamanev üçlüsünün bolşevik olmayan yöntemlerle geliştirdikleri muhalefeti desteklemediğimizi, bu yöntemlere kesin kes karşı olduğumuzu duyurmalıyız. Sokak gösterileriyle, kışkırtmalarla hiçbir yere gidilemeyeceğini vurgulamalıyız. Bunun partiyi bölmek isteyenlerin işine geldiğini söylemeliyiz. Bolşevik ve Leninist ilkelerde birleştiğimiz blokun bu olduğunu belirtmeliyiz. Kurnaz Gürcü bunu yutar mı, yutmaz mı bilmiyorum ama başka hiçbir çıkış yolumuzun kalmadığı da bir gerçek. Bunu yapmalıyız. Gelecek adına yapmalıyız. Bizi şimdiki koşulları dar küçük kafalarının değerlendirmesiyle, ikiyüzlülükle, bırakıp kaçmakla, arkadan vurmakla, devrime ihanetle suçlayacaklar çıkacaktır. En yakın dostlarımız belki de. Ama hiçbir şeye aldırmadan ne yapıp yapıp partide kalmayı sağlamalıyız. Bunu gerçekleştirmeliyiz. Bizim bireysel olarak kınanmamızdan çok daha önemli, çok daha ciddi ağırlıkta sorunlarla karşı karşıya olduğumuzun bilincini kanıtlayabilmeliyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Vinachkovski yoldaştan sonra Ivan Simirnov söz aldı. O da şöyle dedi. Yoldaş Vinachkovski uzun konuşmasında gerçekten de üzerinde durulması gerekli birçok önemli konuya değindi. Yoldaşlar, Vinachkovski yoldaşın birçok kaygılarına katılmadığımı, bunların birer kuruntu olduğunu söylemem olanaksız. Troçki yoldaşın bolşevik olmayan yöntemlerle muhalefeti parti dışına ittiği, özellikle de Ekim devriminin 10. kutlama törenlerinde ortaya çıkan karışıklıklardan sorumlu olduğunu unutamayız. Ama ben yine de diyorum ki artık çok geç. 15. kongreye az bir zaman kala böyle bir bildiriyle Troçki'yi desteklemediğimizi, ondan koptuğumuzu söylemekle kimseyi kandıramayız. Böyle bir davranışın Vinachkovski üzerinde durulmaması gerektiğini söylemesine karşın düzlükle de bağdaşamayacağını kabul etmek zorundayız. Partide ne pahasına olursa olsun kalalım derken bu kez de parti içinde kendimizi yalnızlığa mahkum etmiş oluruz. Yoldaşlarımızın bize güvenini yitirdikten sonra orada kalmanın kime ne yararı dokunabilir ki? O nedenle ben şunu öneriyorum. 15. kongrenin şu ya da bu biçimde sonucu alınıncaya dek Troçki'den koptuğumuzu, onu artık desteklemediğimizi belirten bir girişimde bulunmaktan kaçınalım. 15. kongreden sonra Troçki yoldaşı, Vinachkovski'nin eleştirdiği yönde kesin bir biçimde yeniden değerlendirip kendisiyle olan ilişkilerimizi artık bundan böyle bu değerlendirmeye göre saptayalım. Önerim budur. Oylama yapıldı. Oylamada Vinachkovski'nin önerileri 3'e karşı 9 oyla geri çevrildi. partinin 15. genel kongresinin bitimine dek Troçki'nin desteklenmesi, bundan sonra oluşan durumu yeniden değerlendirmek konusundaki görüş karar altına alındı. 15. kongreden sonra yeni bir yöntem saptanacaktı. 11. 15. Genel Kongre ve Sonuçları. Partinin 15. Genel Kongresi 1927 yılının sonunda yapıldı. Kongre tüm karşıtçıları partiden atma kararı aldı ve işte böylece 15. kongreden sonra parti örgütü artık tam bir Rapkir'in örgütü biçimine dönüştü. Mirachkovski'nin haklı çıkacağını ben kendi ölümümden sonra öğrenecektim. Ölümümden 5-6 yıl sonra. Ben partiden atılmadım. Ama 15. Genel Kongre'de yapılan politik yanlışlık ve bolşevikçe olmayan yöntemlerin uygulanması sonucunda partiden atılan yoldaşlar bunu yaşamlarıyla ödediler. Hemen hemen hepsi. Bolşevik devrimin ilk halk komiserlerinden olan Kirilenko, Dibenko, Şilyapnikov, Glebov, Avilov yoldaşların nerede olduklarını bugüne değin kimse öğrenemedi. Silahlı ayaklanmanın unutulmaz devrimci bolşevikleri Similga, Ryazanov, Sokolnikov, Bubnov tutuk evlerinde öldüler. Brest-Litovsk antlaşmasının görüşmecilerinden Karahan yoldaşla Ukrayna Sovyeti Başkanı Bolşevik yoldaş Pyatakov kurşuna dizildiler. 15. kaset 1. yüzün sonu.